Ve üçledik Rastgele Yürüyüş'ün 3. bölümünden sizlere merhaba. Ben Tevfik Uyar.
Ben Bagir Akbay.
Yine rastgele bir kelime seçerek oradan serbest çağrışımla Bagir'le muhabbet edeceğiz. Evet. Geçen sefer de tam böyle zaman polisliğiyle resmen tam 12. dakikada bitirdik. Evet. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Biz de kendi içerimizde bir salınım yaparak program kurallarıyla sevmeye çalışıyoruz.
Evet, aynen. Evet,
bunu sevdik. Bunu sevdik. Bir belirsizlik vardı ama onu açtık. Evet. Basıyorum abi.
Tamam, süper.
Rastgele. Hop. Kötü.
Kötü.
Çok güzel ya. Kötü.
Ne çağrıştırdı sana? Ben de şimdi bir şey getirmedim.
Şimdi bana zıttını çağrıştırdı ve sen buradan çok şey anlatabilirsin gibi geliyor bana. Kötünün zıttı ne abi?
İyi.
Ya da güzel de diyebilir miyiz?
Güzel de diyebiliriz tabii.
Evet. Evet. Şimdi geçenlerde nerede okudum hatırlamıyorum. Biz güzel kelimesini normalde güzel kelimesi estetik olarak iyi niteleyen bir şey olmasına rağmen biz hayatta hani biraz da dilin fakirleşmesine bir örnek olarak veriliyor. Her şeyi güzel kullanmaya başladık. Hı. Ve atıyorum belki de her şeye kötü kullanmaya da başladık. Yani çirkin bir eser için de ya bu kötü olmuş diyoruz. Ha. Yani aslında burada güzel, mesela iyi bir yemeğe bizim leziz, enfes, lezzetli dememiz lazımken ona da güzel diyoruz. İyi bir resme de güzel diyoruz. Tamam, bu zaten olması gereken. Hı hı. İşte iyi bir kıza, davranışa da güzel bir davranış diyoruz. Yani güzel aslında sadece estetikle ilişkili bir kelime iken iddiaya göre.
Evet. Olumlu olumsuza döndü.
Olumlu her şeye genişletip yaymışız.
Ama şu var, yani dil zaten bu oyunları yaşar. O kelimeleri aşırı kullandırtır. Sonra tüketir. Sonra anlamlarını bozar. Yani dil organik bir şey aslında. Bu şeyde de vardı. Deli ve Dahi diye bir film vardı. İşte bu Oxford Sözlüğü'nün çıkış hikayesi falanla ilgili. Filmi ben izlemedim ama hikayeyi önceden biliyorum. Şöyle bir şey var. Mesela biz sözlüklere tabii dil Türkiye'de çok vardır. Bu gramer nazi dediğimiz kavram. Yani dili korumaya çalışma hikayesi. Ben de biraz anti gramer nazi bir adamım. Onun da çok temel bir sebebi var. Çocuklarla çalışıyorum. Çünkü o doğal olarak oluyor. Çocuklar zaten dil bozarak yeni dil yaratmayı severler. Bununla ilgili de çok şey var. Argüman var. Mesela Texting the Great Debate diye David Crystal olması lazım. Bir İngiliz. İşte yani yaklaşık 80 yaşında bir dil bilim profesörünün. Burada Texting the Great Debate şey, yani TXTNG GR8DB8 şeklinde yazılıyor. Yani yazış kitabına da öyle. Ve şuna bakıyor. İşte cep telefonu da böyle insanlar kısaltmaya başladı ya kelimeleri ilk dönem. Evet. O kısaltan çocukların, yani jargon oluşturan dediğimiz çocukların dil becerilerini analiz ediyor. Yani bu çocuklar dili kötü mü kullanıyor? Yoksa dil becerileri...
Yani beceriksiz olduklarından mı böyleler, yoksa bu kasıtlı bir eylem?
Evet, çünkü orada iddia şu, dili bozuyorlar işte bilmem ne iddiası var. Tabii dili becerikli olsa da bozabilir, o ayrı bir konu ama. Ve testlerin sonucu şey çıkıyor, yani çocukların dil becerilerinin normalin üstünde olduğu çıkıyor. Orada da işte aslında yapı bozumcu bir şey var. Çünkü büyüklere şunu söylüyor aslında. Okey, biz sizin terminolojinizle bir yaşam kurmayacağız. Biz kendi terminolojimizi kuracağız diyor. Bu da zaten jargon, argo Türkçedeki kelimenin kökenidir aslında. Yani özel dil demektir argo. Mesela özel dil oluşturuyor. O yüzden şimdi kötü kelimesini yeni nesil mesela pozitif anlamda da kullanıyor. Of çok kötüymüş be falan diyor. Ya da işte vay rezaletsin abi falan diyor mesela.
Onu... Çok pis yendik be.
Evet, çok pis yendik. Yani işte
peki, bize... sana provokatif bir soru soruyorum. Tamam. Bitir istiyorsan.
Ya, tamam, okay.
Peki ya bak, ben bu arada dilin dinamik olduğu ve evet zaten dilin böyle değiştiği, dilin standartlaştırılamayacağı, dili halkın yarattığı gibi konuların hepsine seninle mutabık. Hı hı. Sadece şöyle provokatif bir soru muhabbet üretmesi için. Mesela tarihi bir eseri korumamız gerekir değil mi? Ayasofya duvarlarını, işte Göbekli Tepe'deki bilmem neyi, onu bozmadan korumamız gerekiyor. O bir kültür varlığı ve hı, o kültür varlığının bozulmadan sıradaki nesillere aktarılması gerekiyor.
Emin değilim ama buna da itirazım var ama konuşuruz. Okay.
Yok yok, ben böyle düşündüğüm için demiyorum. Mesela bunun doğru bir varsayım.
Yok, bu Avrupa varsayımı. Hafıza varsayımı.
Geçerli bir varsayımsa tamam. Buna da itiraz edelim.
Tamam.
Dil için niye aynısını düşünmüyorlar diyeyim o zaman. Yani böyle düşünenler dil için, dil söz konusu olduğunda dile niye kıyak geçiyorlar?
Ha, şöyle.
Sen böyle düşünmediğin için senin üzerine gelemedim.
Yok, ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum demedim ama hafızanın bir Avrupa dili olduğunu kabul eden biriyim. Yani hafızaya gerekliliğin olduğunu kabul eden biriyim. Mesela öyle olmak zorunda değil. Başka bir dünya tahayyülü var. Başka bir farklı yaşam hayal edebiliriz aslında. Ama iktidar dili hafızayı önemsediği için ve bunun da yararlarını hepimiz gördüğümüz için okey diyorum. Yani bunu kabul edebilirim. Tartışalım üzerinden. Şöyle söyleyeyim. Kelime, şimdi o Ayasofya öyle ya mesela, koruyoruz onu atıyorum işte. Evet. Yani bu yeni bina yapmamızı engelliyor mu? Ve oradaki kurallara uymamız gerekiyor mu? Dolayısıyla dilde böyle bir şey. Yani ben gidip adamın eserini manipüle edip başka türlü bir çeviri yayınlıyorsam bu farklı bir şey. Ya da mesela atıyorum ben kamusal bir metni alıp farklı kelimelerle basıyorsam, basitleştirdim deyip içindeki şeyi boşaltıyorsam haklısın. Ama o metin aynen kalıyor canım. Ben günümüzdeki metni orada ilerlemek zorunda değilim. Dolayısıyla benim yaptığım şey daha pratik bir şey. Diyorum ki iletişimin kendi içerisinde ki bir pratiklik babı var. Buna bakmak gerekiyor. O çocuk onu değiştirebilir. Mesela şu çok net bir örnek vereyim. Herkesin anlayacağı inci sözlük. Şimdi inci sözlük çok küfürlü özel jargonu olan, yani argo net diyebileceğimiz bir sözlüktü. Evet. Ve ben inci sözlüğü kullanmaya başladığımda çevremdeki öğrencilerimin ve yetişkinlerin tepkilerini analiz ettiğimde öğrenciler çok mutluydu. Çoğu. Hepsi değil, bazıları yetişkinler gibi davranıyordu ama çoğu çok mutluydu. Özellikle de bu tip şeyleri çok önemsemeyen, yani atıyorum yüzeydeki şey kabukla ilgilenmeyen öğrenciler çok okeydi. Büyüklerin çoğu da abi orada sürekli küfrediyorlar ya, benim midem kaldırmıyor, bakamıyorum falan deyip ya da işte ben öyle bir ortamda bulunmak istemiyorum diye reddediyordu. Şimdi bu aslında jargonun çıkma ana sebeplerinden biri olarak gösterilen bir şey. Şu, biz bir jargonu bir grubu reddetmek için ve formal olmayan bir yöntemle dışlamak için kullanabiliriz ve o yüzden oradaki gençler bu tip bağnazlıkları olan diyelim ya da ön yargıları olan eski nesli otomatikman atıyordu. Ya internette sen filtre koyamıyorsun ya, mesela atıyorum kaç yaşındasın falan gibi. Dolayısıyla çocuk öyle bir dil kuruyor ki zaten o kafadakiler gelmiyor.
Aslında alt kültür, yani subculture dediğimiz şey.
Dil oluşturma sebeplerinden biri bu. Yani dışlama, diğerlerini almama. Çünkü çocuklar mesela kendi aralarında konuşup anlaşılmamak ister ya, dil üretir. Çok severler. Kriptolojiye falan bayılırlar. Hani kriptoloji terimini bilmezler ama
evet.
Bunu yaparlar.
Yani herkes çocukken bir şifreli dil denemiştir mesela.
Tabii çünkü gizli mesaj lazım. Şöyle bir şey var.
Grup olmanın ön koşullarından biri zaten ortak dil yaratmak.
Doğru.
Aslına bakarsan mesela her aile, yani herkes şöyle çekirdek ailesini düşünsün. Sadece kendi çekirdek ailesi içerisinde anlayabilecekleri ama dışarıdan birisinin asla anlamayacağını ve hatta yanınızda dışarıdan birisi varken onun anlamaması sayesinde kendi grup aidiyetinizi hissedip güçlendirdiğiniz bir dili vardır.
Tabii ben onun kaşından gözünden anlarım falan vardır ya mesela. O bile
yani. O vardır ya da işte atıyorum bir Ahmet dayısı diye bir dayı vardır. Bu dayının bazı huyları vardır. Ahmet geldi dersin. Sırf dayısına benzer bir davranış gösterdiği için. Evet. Ama bunu sadece sen anlayabilirsin.
Evet, aynen.
Ve birisi Ahmet kim dediğinde de mutlu olursun ya.
Evet, aynen.
Niye mutlu olursun? Çünkü orada bir grup aidiyeti oluşturmuşum. Ha, ben sosyal bir grubun üyesiyim. Evet. Bu bir güvence. Dolayısıyla ortak dil, yani daha doğrusu dışarıyla iletişim kurma biçimlerimiz var bunlar. Sinyal. Aslında bunlar signaling.
Aynen.
Yani nasıl ki eski Afrika kabilelerin, yani eski değil, bugünkü Afrika kabilelerinde de var. Ortak bir giyim tarzı var. Bu aslında sinyaldir.
Ama burada şey var mesela, topluluğun özel sinyaller üretmesinin zihinsel bir pratik olması. Yani o özel dil geliştirmenin zihinsel bir pratik olması var. Bazı önemli diyalogları çaktırmadan yapabilme. Çünkü hayat kurtarabilir. Yani düşünsene, çaktırmadan yapabilen bir topluluk çaktırana
çünkü,
göre...
Çünkü big fiki bok falan.
Tabii. Ama çok avantaj.
Başım beradaysa,
yani düşünsene...
beradaysa çünkü bitti.
Evet. Mesela bu önemli çünkü şey düşün, yani bir atıyorum bir kriz durumu var. Ve senin orada ortamda çaktırmadan toparlaman gerekiyor yani. Krizi kurtarır ya. Hayat kurtarır yani bu diller. O yüzden önemli. Şimdi şeye döneceğim ben. Mesela konu polisi yapayım istiyorum. Kötüye dönelim mi şimdi? Burada uzlaştıysak...
Kötünün, evet, o zaman kötüye dönelim.
Evet, kötünün şeyini, yani mesela bu tip kavramlarda aklıma gelen şu var. Kötüyü tanımlamanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
bir dakika dur. Paradoksal bir cümle geldi. Evet. Bir daha söyle abi.
Kötüyü tanımlamanın kötü bir şey oldu. Yani aslında iyiyi tanımlamaktan yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani kötüyü öznel tutmanın yararları olduğuna okeyim. Geçici kötülere de okeyim. Ama kalıcı kötü yani tanımları. Yani burada tabii şu var. Şeyi
bir örnek
işte,
ver ama havada kaldı. Bir örnek
tamam. Ver. Söylemeye çalışacağım. Yani iyi olduğunu iddia etmek faşizan bir durum gibi geliyor. İyi olmaya çabalamaksa iyi bir şey gibi geliyor. Yani kötü gibi kavramların, kötü iyi gibi kavramların dinamik kavramlar olduğuna inanmak daha doğru geliyor hayatında. Yani ben kötüyü bulmaya çalışıyorum ve kötüyü yapmamaya çalışıyorum.
Mesela insan öldürmek kötüdür.
Evet.
Bunu evrensel bir kabul olarak almamalıyız.
Mesela alabiliriz. Yani burada almakta bir sıkıntı yok ama almayan bir midir? Almayan yani. Bir mantığı da çıkartabiliriz. Yani mesela
tabii canım, birisi savaşlar.
Yani birisi bir bomba patlatacak. İşte 100 bin kişiyi öldürecek. Sen orada onu öldürür müsün? Yani bu şeyde de var ya, Asimov'un sıfırıncı kuralı. Ne diyor işte? Yani insanlığı koruman ilk amaçtır diyor. Dolayısıyla bu sıfırıncı kural şey getiriyor. İnsanlığı korumak için
ilk çeviren Zerot yasası diye çevirdi, biliyorsun değil mi?
Nasıl, Türkçe'ye mi?
Evet ya.
Of, çok ilginçmiş.
Altın kitapların robot serisinde adam Zerot, yani sıfırıncı kanunu algılamamış. Zerot'u isim zannetmiş. Ve Zerot yasası diye geçti.
Of, çok kötüymüş
ya.
Evet.
Ya orada devam et abi.
Sıfırıncı kural diyor ki hani öldürebilirsin diyor mesela robota. Zaten bütün bu Matrix bilmem ne şu aslında, hani filmden bahsediyorum. Bu sıfırıncı kuralı kullanan şeyler ya. Çünkü insanlık kötüye gidiyordu. O yüzden müdahale etmemiz gerekti. Çünkü ekosistemi korumak da konulabilir bu kuralların arasına.
Şimdi ama bu tabii utilitarianist bir bakış açısı.
Evet, okey. Ben sadece şeyi demek istedim. Yani dinamik olabilir bunlar. Yani kötüyü tanımladığımızı zannettiğimiz an tehlikeli bir an. Onu söylüyorum. Yani şüphe faktörünü tutmak hem bilimsel açıdan daha sorgulayıcı bir olmayı sağlıyor, hem de daha adapte olmayı sağlıyor aslında. Çünkü kötüyü ve iyiyi tanımlarsa biri, mesela atıyorum kapitalizm onu sömürür.
Ama bir dakika abi, ben burada sana itiraz etmem lazım, süre az. Ha. İşte insan öldürmek ne olursa olsun kötüdür'ü sabit bir şekilde tanımlamak daha önemli. Çünkü ideolojiler, işte savaşlar veya işte insanlığın, milletin, bilmem nenin yararına bunu öldürebiliriz diye manipüle edilemez bu sayede.
Tamam.
Ne olursa olsun her can değerlidir, o canı almak kötüdür demek kötü bir şey olur mu?
Şimdi tamam, doğru diyorsun. Ben de benzer fikirdeyim mesela, atıyorum. Çünkü asker, savaş mesela işte rasyonize edilen bir şey ve bunu etmememiz gerektiğine ben de inanıyorum. Seninle bu konuda aynı fikirdeyim ama hiç kimsenin öldürülmediği bir dünya düşünelim. Yani otorite tarafından.
Yaşanmalı dünyada mı?
Hayır. Yani orada birisi öldürüyorsa kötü biri oluyor ya.
Evet.
Yani orada bu tip istismarlar çıkabilir ortaya. Şu anki dünya için net haklısın abi. Yani o yüzden şey yapmayacağım yani. Onu itiraz etmeyeceğim. Süremizi de aşmak istemiyorum. O yüzden orada okeyim. Ama evet, yine de şunu severim ben bir laf olarak, bir baba olarak da. İyi baba olunmaz. Ya iyi baba yoktur. Ama iyi baba olmaya çalışan baba vardır. Ya ben o arayışı tanımın ötesine koyuyorum. Kötüde bile. Yani birine atıyorum, bu çocuğun yaptığı kötü bir davranış demek yerine sen bunu niye yaptın diye soruyorum. Yani o tanımlamaktan ziyade gerçekten oradaki niyetini, durumu anlamaya, çabaya değer veriyorum aslında. Onu söylemek istedim. Yani.
Peki ama önde sonunda varacağı sıfat, ha bu kötü bir davranış.
Olur. Olabilir. Olabilir ama tartışmamız da önemli. Bir de o kötünün niye kötü olduğunu hatırlamak da önemli abi. Ben şeyi de sevmiyorum bir yandan baktığında. Yani işte tarihteki bazı figürlere ya da şeylere kötü deyip onu yok ederken onun tarihini kurcalamayı, yani niye bir insan bunu yapabildi? Bunu da hatırlamamız gerekiyormuş gibi geliyor. Atıyorum işte yaşadık, anladım, ya eski Nazi yükselişi vesaire de bunları yaşadık. Şimdi Hitler mesela kötü diye tanımladığımız biri. Ama neden bu yapıldığını iyi anlamazsak ve o tarihi bastırırsak günümüzde bunun tekrar olma olasılığını sanki arttırırmışız gibi geldiği için ürküyorum aslında.
O zaman seni ortak nokta şöyle bulabiliriz. Yani herhangi bir şeyi iyi veya kötü diye niteleyebiliriz.
Evet.
Bunda sakınca yok. Ama bunu yapmadan önce, çünkü bunu yapmamız önemsemeden geçmemizi ya da hani yeterince irdelemememize sebep olur. İrdelemememize.
Ve de durum daha karmaşıklaşırsa o kötü tanımımızın sömürüldüğünü anlamamamıza sebep olur.
Anladım. Yani öncelikle nedenleri iyi anlarsak sonra kötü demekte bir sakınca yok.
Aynen öyle.
Demişsin gibi geldi bana. Evet. Tamam. Şimdi burada mutabık kalabiliriz. O zaman yayınımızı sonlandıralım.
Tamam.
Bugün 13 dakika konuştuk konumuz hakkında. İlk 1 dakikayı goy goy sayarsak. Bunları da goy goy kapsamında alıyorum. Hala o yüzden alabilirim. Hatta hala alabilirim. Hala alabilirim. Sonsuza kadar böyle konuşabiliyormuşuz. Kurallarımız buna izin veriyor yalnız.
Bence tam tutalım ya. Yani şu ekstra artı 2 oldu. Onu da yazabiliriz yani bu arada ismine. Hani kaç ekstra olduğunu bilirler insanlar. Ona göre 12 artı 2 falan, 12 artı 3 diye belirtebiliriz mesela.
Tamam, oradan tam anlarlar. Suya çıksın. Kaç dakika uzatma, yani uzatmalar olduğunu yazarız.
Evet, herkese 90 artı 2 gibi. İyi akşamlar.